Kurtuluşa giden yol.
Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Kurtuluşa giden yol programıyla huzurlarınızdayız. Ben Mehmet Kancı. Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktaları arasında yaptığımız yolculukta 11. bölümdeyiz ve yine tarihin kritik bir safhasındayız. Yıl 1921, mevsimlerden yaz. 1. ve 2. İnönü muharebeleriyle Anadolu'nun kurtuluşuna ilişkin beliren umutlar, Kütahya-Eskişehir muharebeleri neticesinde Türk ordusunun Sakarya Irmağı'nın doğusuna çekilmesiyle yerini karamsarlığa bırakmış. Uluslararası toplum, özellikle Fransa ve Sovyetler, Ankara hükümetiyle diyaloğu sürdürmek konusunda tereddütlü. İngilizler Yunan ordusuna silah, mühimmat ve araç desteğini bir sel gibi akıtmayı sürdürüyor. Sakarya Irmağı'nın doğusunda yaşanacak savaş pek çok sorunun cevabı olacak. Peki Sakarya Meydan Muharebesi'ni Mustafa Kemal neden 1927'de Türk milletiyle paylaşacağı ölümsüz eseri Nutuk'ta ifade edeceği gibi bir melhame-i kübra, yani savaşların savaşı, bir büyük savaş olarak nitelemiş ve şöyle demişti: 23 Ağustos gününden 13 Eylül gününe kadar, bu günlerde dahil olmak üzere, 22 gün ve 22 gece bilafasıla devam eden Sakarya Melhame-i Kübrası, yeni Türk Devleti'nin tarihine, cihan tarihinde ender olan büyük bir meydan muharebesi misali kaydetti. Çünkü gerek Sakarya Meydan Muharebesi, gerek Başkomutan Meydan Muharebesi, yalnızca Anadolu'nun değil, Fas'tan Bangladeş'e kadar, Kuzey Afrika'dan Güney Asya'ya tüm Müslüman ve mazlum milletler coğrafyasının gözünü diktiği, kaderlerinin tayin edileceği muharebelerdendi. Nitekim tarihçi İsmail Habib Sevük, Türk ordusunun Sakarya Muharebesi'nde kazandığı zaferi de şu sözlerle tasvir edecekti: 13 Eylül 1683 günü Viyana'da başlayan çekilme, 238 sene sonra Sakarya'da durdurulmuştur. Yani Türk'ü Avrupa'dan, Balkanlar'dan ve en nihayet Anadolu'dan atma maksadıyla yola çıkanların hevesleri 1921 yılının sonbaharında kursaklarında bırakılmış, son hesaplaşma ise bir başka Ağustos ayına, 1922 yılına bırakılmıştır. Peki Sakarya Meydan Muharebesi'ni Türk tarihindeki savaşlar içinde ayrı bir yere koyan özellikleri nedir? Daha önceki muharebelerde olduğu gibi Sakarya'da da Yunan ordusu sayısal ve teknik imkanlar bakımından Türk ordusundan üstündü. Ancak bu muharebeyi sıra dışı kılan önemli bir unsur vardı. Türk ordusu karşısındaki 120 bin Yunan askerine karşı sahip olduğu 96 bin askerini 100 kilometre uzunluğunda 25 kilometre derinliğindeki bir cepheye yaymayı göze alabilmişti. Çünkü Türk ordusunun savaş planı, Anadolu'nun dağları, nehirleri, iklimi, geçit vermez vadileri dikkate alınarak hazırlanmıştı. Yunan ordusu mühimmatını, gıdasını, akaryakıtını 250 hatta 300 kilometre mesafedeki Eskişehir ve Afyon'daki üslerinden tedarik ederek hareket etmek zorundaydı. Yunan generali Strategos da mağlubiyetlerine gerekçe olarak daha sonra şunları sıralayacaktı: Kemalistlerin görünmez müttefikleri vardı. Bunlar Yunan ordusunun yorgunluğu, yol yokluğu, yağmur mevsiminin yaklaşması. Yunan Genelkurmayı'na göre tüm bu unsurlar Kemalistlerin görünmez müttefikleriydi. Yunan ordusu 10 Ağustos 1921 günü ileri yürüyüşüne başladı. 23 Ağustos 1921 Salı günü ise çarpışmalar başladığında Türk savunma hattının en kuzey ucu Ankara'nın Polatlı ilçesinin kuzeydoğusundaki Yeni Köseler köyündeydi. En güneyde ise Ankara'nın ilçesi Haymana'nın güneyinde yer alan Mangal Dağı'nı çevreliyordu bu cephe. 96.326 er ve kısıtlı mermiye sahip 169 topun bu kadar uzun bir hatta düşmana geçit vermemesi gerekiyordu. Cephenin en stratejik noktası güneydeki Mangal Dağı ile Türbetepe arasındaki Demirözü Vadisi'ydi. Cephe hattının buradaki uzunluğu 15 kilometre, bölgedeki Türk birliklerinin sahip olduğu top sayısı da yalnızca 15 adetti. üzerlerine gelen düşmanı durdurmak için her bir kilometrelik açıklığı tek bir topla ateş altına almak zorundaydılar. Türk topçusu bir kez daha imkansızı başarma görevini üstlenmişti. Yunan ordusunun da hedefi Sakarya Irmağı'nın engel teşkil etmediği Mangal Dağı ve güneyinden dolaşarak Türk ordusunun arkasına geçerek güneyden kuşatma yoluyla kesin sonuç alacak bir zafere ulaşmaktı. Anadolu'nun orta yerinde Yunanistan Megalo iddiası ve İngiltere Başbakanı Lloyd George'un Sevr Anlaşması kol kola girmiş, Türklerin misak-ı millisiyle vuruşmak için saatleri sayıyordu. Nitekim 23 Ağustos'ta çarpışmalar başladı. 28 Ağustos'a kadar tüm cephe hattında cehennemi bir boğuşma yaşandı. Türk ordusunun subay kayıpları muazzam boyutlara erişmişti. Ancak ortada daha önce bu büyüklükteki ordular tarafından hiç uygulanmamış bir taktik vardı. O taktiğin emri de 26 Ağustos günü Mustafa Kemal Paşa tarafından verilmiş, Türk ordusunun savunma hattını esneyen, yer değiştiren, icap ettiği noktada gerileyen ancak kırılmaz bir hale getirmişti.
Hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaş kanıyla sulanmadıkça vatan terk olunamaz. Onun için küçük büyük her birlik bulunduğu mevziden atılabilir. Fakat küçük büyük her birlik ilk durabildiği noktada tekrar düşmana karşı cephe teşkil edip muharebeye devam eder. Yanındaki birliğin çekilmeye mecbur olduğunu gören birlikler ona tabi olamaz. Bulunduğu mevzide nihayete kadar sebat ve mukavemete mecburdur.
İşte o sebat ve mukavemet 31 Ağustos günü savaş alanında gidişatı tersine çevirdi. 8 günün sonunda Türk savunmasının zaaf göstermediği gerçeğini Yunan kurmayları da kabul eder hale gelmişlerdi. 1 Eylül gününe gelindiğinde ise cephenin güney noktasında yalnızca Haymana önlerinde Türk ordusu 3 alay kumandanını, 5 tabur kumandanını, 900 erini ve 82 subayını şehit vermişti. Çaldağ çevresindeki taburlar, Teğmen rütbesindeki subayların komutasında dalga dalga gelen Yunan taarruzlarını kırmaya devam ediyordu. Bu esnada Yunan ordusunda komuta görevinde bulunan General Prens Andrea, cephedeki anılarını aktardığı Felakete Doğru adlı eserinde içlerinde bulundukları durumdan şu şekilde yakınmaktaydı. Ekmek istikakının ancak dörtte biri geliyordu. Yemek etten ve kaynamış buğdaydan ibaretti. Yunan prensinin şikayet ettiği kadar bile gıda bulamayan Türk askeri ise savunmayı bırakıp taarruza geçmeye hazırlanmaktaydı. Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır şiarıyla direnen Türk ordusu, 3 Eylül günü cephenin güney ucunu Haymana'nın doğusundaki Durupınar'a kadar çekmişti. Cephe daralmakla beraber yine de kuzey ucu, Polatlı ilçesine çok yakın bir noktada kuzeydeki Duatepe'de noktalanıyordu. Cephe kırılmamış, yarılmamış ve Yunan askerinin gücü de tükenmişti. 10 Eylül günü başlayan Türk taarruzu 13 Eylül günü tamamlanırken Sakarya Meydan Muharebesi'nin Yunan mağlubiyetiyle bittiği de tescilleniyordu. Türk ordusunun takip hareketi ve muharebeleri ise 8 Ekim'e kadar devam etti. 20 Eylül Salı günü Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, orduya hitaben kaleme aldığı bildiride erlere şöyle diyordu.
Kurtuluş için yaptığımız bu savaştan çok daha önce sizi başka muharebe meydanlarında tanımış idim. Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rastlanmamıştır. Her zaferin mayası sendedir. Her zaferin en büyük payı sendedir. Kanaatinle, imanınla, itaatinle, hiçbir korkunun yıldıramadığı demir gibi temiz yüreğinle düşmanı sonunda alt eden büyük çaban için minnet ve şükranımı söylemeyi kendime en değerli borç bilirim.
Mermisi biten ama süngüsüyle düşmanı süren Türk askeri yeniden Eskişehir kapılarına dayanmıştı. Ancak kesin sonuç için bir yıl beklemesi gerekecekti. Bu esnada 19 Eylül günü Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal Paşa'ya Mareşal ve Gazi unvanını veriyordu.
Müzik
Türk ordusunun Sakarya Meydan Muharebesi'nde uyguladığı hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır anlayışı, yalnız Yunan'ı değil, İngilizleri de çaresiz bırakmıştı. İngiliz Genelkurmayı anlayamadığı bu kavram ve temsil ettiği anlayış için savaşın hazırlık aşamasında son derece karışık bir savunma anlayışı diyerek geçecekti. Yine İngiliz Genelkurmayı'nın Sakarya Muharebesi'nin ardından Yunan ordusuna ilişkin hazırladığı raporun C maddesinde Türk ordusunun uyguladığı taktiğe karşı Yunan Genelkurmayı'nın durumu şöyle özetleniyordu. Sakarya Meydan Muharebesi'nin planı son derece karmaşıktı ve Yunan teşkilatlanması bununla başa çıkabilecek durumda değildi. Nitekim 14 Eylül 1921 tarihli İngiliz Times gazetesi de Türk zaferini şöyle duyuruyordu. Eski Frigya krallarının ülkesi Sakarya Havzası'nda 18 bin kişi yitirdikten sonra Kral Konstantin'in ordusu geri çekilmek zorunda kaldı. Elen Yarımadası'nda ve Ege Adaları'nda birçok kişi şimdi şöyle düşünüyor olmalı. Yüzyıllardan beri Türk yurdu olan Ana Tanrıçanın yani Anadolu'nun bilinmeyen ülkesinde büyük maceraya atılmak yerine Yunanistan'a yakın yerlerde küçük başarılarla yetinmek daha uygun olurdu. Mustafa Kemal'in ordusu kayıp vermiş olmakla birlikte boyun eğmemiştir ve kış içerisinde gücünü yeniden toplayabilecektir. Yunan başarısızlığı sonucu Türk milliyetçi önderinin doğudaki saygınlığı artmıştır. İşte böyle tarif ediyordu Türk zaferini İngiliz gazetesi. Sakarya Irmağı boylarında kazanılan zaferin yankısı Fransızları Büyük Millet Meclisi hükümetiyle anlaşma yapmaya da ikna edecekti. 20 Ekim 1921'de imzalanan Ankara Anlaşması'nı takiben Paris'te Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Temsilciliği kuruluyor ve 26 Ekim'de temsilcilik görevine Kütahya mebusu Ahmet Ferit Bey atanıyordu. Ankara Hükümeti'nin Paris Temsilciliği 1922 yılının ilk günlerinden itibaren Hindistan merkezli olarak Güney Asya Müslümanlarının Başkomutan Meydan Savaşı öncesinde milli mücadeleye sağladıkları yardımlar içinde önemli bir irtibat noktası olacaktı. 13 Ekim 1921 günü ise Sakarya Meydan Muharebesi'ndeki zaferin bir başka sonucu, Kafkaslar'da sorunlara nokta koyacak Kars Anlaşması'nın imzalanması oldu. Büyük Millet Meclisi hükümeti Doğu ve Güney sınırlarını artık tam emniyet altına almış, bu cephelerdeki ağır silahlarını Batı cephesine aktarma imkanına kavuşmuştu. Şimdi Anadolu'nun 7 milyonluk nüfusu için son savaşa hazırlanma vakti gelmişti. Kurtuluşa giden yolda 11. bölümü de böylece tamamlıyoruz. Gelecek bölümde Başkomutan Meydan Muharebesi'ne kadar geçecek sürede yürütülen müzakereler ve yapılan hazırlıkları ele alacağız. Ben Mehmet Kancı, yapımda Murat Baran ve teknik ekipteki arkadaşlarım adına güzel bir hafta dilerim.
Giden yol.